Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Maun suresinin 1 ila 7. ayetlerini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar. Ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17-20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahri Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 24 Tir 1400, Hicri Kameri 4 Zilhicce 1442 ve Miladi Takvimle 15 Temmuz 2021 Perşembe. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Kalıcı Itır, İmam Hümeyni Mektebi'nde ve ayetlerin hikayesini dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran İstihbarat Bakanı Irak Cumhurbaşkanı ile görüştü. Pompeo, Amerika COEP asla katılmamalıydı dedi. Rusya, İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye olmasını istedi. Hariri, 24 teknokrattan oluşan kabinesini Cumhurbaşkanı'na sundu. Rus yetkili Taliban'ın amacı iktidarı ele geçirmek değil dedi. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi dün gece Irak hükümetini ve halkına bir mesaj yayınlayarak Irak'ın Nasiriye kentindeki İmam Hüseyin Aleyhisselam Hastanesi'nde çıkan yangında çok sayıda Iraklının ölümünden dolayı taziyelerini bildirdi. İRNA Ajansı'na göre Ayetullah Reisi, İmam Hüseyin Aleyhisselam Hastanesi'nde çıkan yangından duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek Irak hükümeti, halkı ve kurbanların ailelerine başsağlığı diledi. Daha önce İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de dahil olmak üzere İranlı bazı üst düzey yetkilileri bu elem verici hadisenin kurbanların aileleri başta olmak üzere Irak hükümetine ve halkına ayrı ayrı taze mesajlar yayınladılar. Irak'ın Nasiri kentindeki İmam Hüseyin Hastanesi'nin korona bölümünde pazartesi gecesi yangın çıktı. Yangında en az 124 Iraklı hasta hayatını kaybetti. İmam Hüseyin Hastanesi'ndeki korona bakım merkezinde çıkan yangına oksijen tüpünün patlamasının neden olduğu söyleniyor.
İran İstihbarat Bakanı Seyyid Mahmud Alevi, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Behram Salih ile görüştü. Alevi, İran devleti ve milleti adına Salih'e Irak'ta bir hastane faciasından dolayı başsağlığı diledi. İki taraf, iki ülke arasında tüm alanlarda ilişkilerin gelişmesine de vurgu yaptılar. İran İstihbarat Bakanı görüşmede iki devlet ve millet arasında güçlü ilişkilerin önemine vurgu yaptı ve İran'ın Irak'ın istikrarı ve güvenliğine verdiği önemi yinelerken İki ülkenin terörizm ve radikalizmle mücadelede işbirliğinin önemini hatırlattı. Irak Cumhurbaşkanı Salih de iki ülkenin tarihi ilişkilerinin derinliğine işaretle tüm alanlarda ikili ilişkilerin gelişmesini istedi ve Irak'ın bölge ülkelerinin çıkarlarının birleştiği nokta ve barış ile istikrarın güçlendiricisi olacağını söyledi. Irak Cumhurbaşkanı, İran'ın ülkesine terörizmle mücadelede verdiği desteği de takdir etti. İran İstihbarat Bakanı Seyit Mahmut Alevi dün gece ayrıca Bağdat'ta Irak Ulusal Hikmet Hareketi lideri Seyit Ammar Hekim'le de görüştü.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı, Uluslararası İlişkiler Özel Yardımcısı, Yemen'deki insani ablukayı kaldırmanın güven inşa etmek için olumlu bir adım olduğunu söyledi. Hüseyin Emir Abdullahyan, İsveç'in Yemen temsilcisi Peter Sami Nebi ile yaptığı görüşmede İran ile Yemen arasındaki tarihi, dini ve kültürel ilişkileri değinerek İran İslam Cumhuriyeti her zaman Yemen'in sorunlarını siyasi yolla çözmek istedi dedi. Emir Abdullahyan, İsveç'in Yemen'deki krizin çözümüne yardımcı olmak için insani çabalarına dikkat çekerek şunları söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin diplomatik tecrübesi olan İsveçli yeni temsilcisi, umarım tüm taraflara ve gerçekçiliğe odaklanarak çabalarını insani kuşatmayı kaldırmak, ateşkesi sağlamak ve siyasi süreci sürdürebilir. İran Meclis Başkanı'nın uluslararası işlerden sorumlu özel yardımcısı, Amerika ve bazı Avrupa ülkelerinin Yemen'de saldırgan ve işgalci koalisyon güçlerine yönelik silah desteğini bu ülkedeki savaşı tırmandırmada, kıtlığa ve krizi arttırmakta etkili olmakla suçladı. İsveç'in Yemen temsilcisi ise İran'ın bölgedeki barış ve istikrar sürecindeki yapıcı duruşuna övgüde bulunarak Yemen krizini çözmek için önemli bir ortak çaba gerekiyor diyerek krizin çözümünde yer alan grupların aktif katılımının arttırılması gerektiğini de sözlerine ekledi. Sami Nebi, Yemen buhranındaki gruplar arasındaki diyalog ve tahammül ülkede barış ve istikrara yol açacaktır dedi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Amerikan Adalet Bakanlığı'nın 4 İranlı'ya yönelik adam kaçırma suçlamalarına ilişkin iddialarına tepki gösterdi. Hatipzade, Amerikan hükümet yetkililerinin Amerika için çalışmalarıyla bilinen birini kaçırma ve olayı İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkilendirme girişimiyle ilgili son iddialarla ilgili olarak şöyle dedi. Bu, Amerikan hükümetinin yeni bir iddiasıdır. Amerika'nın İran'a karşı düşmanlığı alenidir ve kimseden gizli değildir. Bu iddia o kadar temelsiz ve gülünç ki cevap vermeye bile değmez. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bu, Amerika'nın yanmış ve değerini yitirmiş kartlarıyla kaybolan itibarını yeniden elde etmeye yönelik bir tür Hollywood senaryolarını tekrarlama yönelik umutsuzca bir girişimdir, dedi. Hatipzade, kısa tarihi başka ülkelerde terör, adam kaçırma ve sabotajlarla dolu bir Amerika'dan bu tür kurgu hikayeler uzak değil. Ancak bu kez Amerikalı yetkililer bu saf plan ve hileyle dünyanın bilincini gerçekten küçük düşürdüler, dedi. Amerikan Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamada 4 İranlının İranlı gazeteci Mehsin Alinejad'ı İran'da ve dünya çapında kamuoyunu İran hükümetinin yasalarını ve uygulamalarını değiştirmeye teşvik ettiği için kaçırmayı planladığını iddia etti.
Amerika Dışişleri Eski Bakanı Mike Pompeo dün yaptığı açıklamada İran ve kapsamlı ortak eylem planı aleyhinde tekrar konuştu. Pompeo, Siyonist medyadan Jerusalem Post gazetesine verdiği röportajda Amerika'nın nükleer anlaşma olarak bilinen kapsamlı ortak eylem planına asla katılmaması gerektiğini söylerken mevcut başkan Joe Biden hükümetini de anlaşmaya dönmemeye çağırdı. Pompeo, Washington'un nükleer anlaşmaya dönüşünü aptalca bir davranış olarak değerlendirdi. Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından Donald Trump yönetiminin gündemine alınan İran'a yönelik sözde maksimum baskı politikasının tasarımcılarından biri de Mike Pompeo'ydu. O ve Trump bu politikayla İran'ı nükleer anlaşma yerine yeni bir anlaşmayı müzakere etmek için müzakere masasına gelmeyi ikna edeceğini umdular. Bu arada Rusya'nın Viyana'daki büyük elçisi ve uluslararası kuruluşlardaki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, nükleer anlaşmanın 6. yıl dönümü vesilesiyle çarşamba günü yaptığı açıklamada, nükleer anlaşmanın mevcut durumu hakkında karamsar olmak için hiçbir neden olmadığını söyledi.
Duşanbe'de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgüt toplantısında Rusya, İran'ın örgüte üye olmasını istedi. Rus heyetinden bir katılımcı yaptığı açıklamada Şanghay İşbirliği Örgütü'nün geleceğinin gelişimi genişleme olasılığı ile doğrudan ilişkili olduğunu, bundan dolayı Moskova'nın İran'ın örgüte üye olmasını istediğini söyledi. Rus yetkili üyelik sürecinin adım adım olması gerektiğini ve ülkelerin çıkarlarını kapsaması gerektiğinin altını çizdi. Daha önce Tacikistan'ı Tahran Büyükelçisi Nizamettin Zahidi, İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne kilit bir üye olarak katılımının ana gündemlerinden biri olduğunu söylemişti. Şanghay İşbirliği Örgütü'nün temeli 1995 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrasında Rusya ve Çin arasında birbirlerine düşman olmadıklarını askeri güvence altına alan anlaşmalarla atılmaya başlandı.
Srebrenica soykırımının 26. yıl dönümü münasebetiyle Saraybosna'da önde gelen üniversite profesörleri ve İbn Sina Bilimsel Araştırma Enstitüsü'nün katılımıyla Srebrenica soykırımı ve uluslararası kurumların rolü başlıklı bilimsel bir konferans düzenlendi. Toplantının başında İran'ın Saraybosna Büyükelçisi Rıza Kılıçhan, Srebrenica soykırımının 26. yıl dönümünü anarak şöyle dedi: Srebrenica acı bir gerçektir ve bu acı gerçeği konuşmak asla hoş değildir. Ama uluslararası toplumu bu konularda duyarlı olmaya ve artık bu gibi cinayetlere tanık olmamak için bunu tartışmak zorundayız. İran Büyükelçisi daha sonra İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in Srebrenica soykırımının 26. yıl dönümü münasebetiyle gönderdiği mesajı okudu. Bosna Hersek Kayıp Şahıslar Komitesi Yönetim Kurulu üyesi Amor Maşoviç de uluslararası kurumların Srebrenica soykırımından sonra suçlular ve başlıca faillerle mücadeledeki rolünün yetersiz olduğunu söyledi.
İran'ın güneyindeki Kerman Eyaleti Emniyet Müdürü dün akşam bu eyalette 3 polis memurunun uyuşturucu tacirleriyle çıkan çatışmada şehit olduğunu duyurdu. Albay Abdurrıza Nazeri dün akşam Kerman'da uyuşturucu tacirleriyle narkotikle mücadele görevlileri arasında çıkan silahlı çatışmanın ardından yaptığı açıklamada maalesef bu çatışmada 3 güvenlik görevlimiz şehit oldu dedi. Albay Nazeri ayrıca bu çatışmada İran'ın doğu ve güney illerindeki en büyük uyuşturucu madde şebekesinin elebaşının İran güvenlik güçlerince öldürüldüğünü, ayrıca önemli miktarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini söyledi. Bilindiği gibi İran İslam Cumhuriyeti dünyada uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede ön saflarda yer alırken İran bu mücadelede bu zamana kadar 3000'den fazla şehit verdi. Birleşmiş Milletler İran'ı uyuşturucuyla mücadelenin bayraktarı olarak niteledi.
Tahran'dan sabah haberimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor. Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatte 43 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 6907 de yeni vakanın olduğunu açıkladı. 14 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 6907 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43 oldu. Bir günde toplam 238867 test yapılırken iyileşen hasta sayısı 5063 olarak kaydedildi.
Türkiye Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son 3 aylık haritalarda Türkiye'nin doğusu, Güney Ege ve Aksaray'da olağanüstü kuraklık yaşandığı ortaya kondu. En son geçen Mayıs'ta yayımlanan haritalara göre Türkiye genelindeki olağanüstü kurak bölgelerin ciddi düzeyde arttığı gözlendi. Türkiye'de su krizi yaşandığına dikkat çeken Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, bir an önce vahşi tarımsal sulamadan vazgeçilmesi gerektiğini bildirdi. Temmuz ayının ilk haftasında yayımlanan sıcaklık ve yağış değerlendirmelerine ilişkin raporlara göre, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki yağışlar %98 oranında düştü. Kuraklık boyutları da hızla yükseliyor. Iğdır ve güneyi, Trabzon çevresi, İç Anadolu'nun doğu kısımları, İzmir'in güneyinden itibaren Muğla, Antalya, Karaman, Konya, Adana, Hatay civarları ise çok şiddetli kurak ve orta kurak, bu bölgelere yakın bazı bölgelerde hafif kurak olarak haritada yer aldı.
Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın aktardığı bilgilere göre 14 Temmuz saat 10.30 sularında Ermenistan-Azerbaycan Cumhuriyeti sınırında çıkan çatışmada bir Ermeni asker ile iki Azerbaycan Cumhuriyeti askeri öldü. Teslim Haber Ajansı'nın Ermenistan medyasına dayanarak verdiği habere göre Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri ilerleme amacıyla mühendislik ekipmanlarının katılımıyla inşaat çalışmaları gerçekleştirmeye çalıştılar. Ermenistan tarafı bu çalışmaları durdurmak amacıyla karşı harekete geçti ve Azerbaycan Cumhuriyeti askerleri Ermeni mevzilerine doğru ateş açtılar. Karşılıklı açılan ateş sonucunda Ermenistan ordusundan bir, Azerbaycan Cumhuriyeti ordusundan iki asker öldü.
Filistin İslam Direniş Hareketi Hamas, Birleşik Arap Emirlikleri gibi uzlaşmacı ülkelerin kendi halklarına ve bölge halklarına karşı ne kadar büyük bir suç işlediklerini anlamalarının çok uzun sürmeyeceğini vurguladı. İşgal altındaki Filistin'deki Birleşik Arap Büyükelçiliği dün Abu Dhabi ve Siyonist rejim İsrail'den siyasi ve askeri yetkililerin huzurunda resmen açıldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin hareketine tepki gösteren Hamas, Birleşik Arap Emirlikleri'nin işgal altındaki topraklarda büyükelçiliği açmasının her türlü iletişim ve ilişkilerin normalleştirmesiyle Filistin halkına ve bölgedeki tüm uluslara karşı büyük bir günah ve yanlış üzerinde ısrar etmek olduğunu belirten bir bildiri yayınladı. Hamas Hareketi Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu eylemi sadece Siyonist düşmanı Filistin halkına karşı işlediği suçların destek şemsiyesi olmadığı, aynı zamanda daha fazla suç işlemek için daha küstü hale getirdiğini bildirdi.
Lübnan'da Ekim ayında hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad el-Hariri, teknokratlardan oluşan 24 üyeli kabine listesini Cumhurbaşkanı Michel Aoun'a sunduğunu açıkladı. Saad el-Hariri, başkent Beyrut'un doğusundaki Baobab Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Aoun ile yaptığı ikili görüşmenin ardından kısa bir basın toplantısı düzenledi. Hem Fransa'nın geçen yıl başlattığı girişimi hem de Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'nin girişimine bağlı olarak hükümetinde yer alacak 24 teknokrattan oluşan listeyi Aoun ile paylaştığını belirten Hariri, "Bana göre bu hükümet ülkedeki çöküşü durdurmaya kadirdir," dedi.
Irak medyası Fars Körfezi sularında bir Irak ticari gemisinin yandığını bildirdi. Irak medyasının verdiği habere göre Irak gemisinin siyah petrol taşıdığı ve Fars Körfezi sularında alev aldığı anlaşılıyor. Irak gemisinin 9 mürettebatın ise yangında hayatını kaybettiği bildirildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan özel temsilcisi Zamir Kabulov, Afganistan'da Taliban'ın eylemlerini barış görüşmeleri öncesinde pozisyonunu güçlendirme amacıyla yaptığını söyledi. Kabulov, Afganistan'daki durumla ilgili Anadolu Ajansı muhabirlerine açıklamalarda bulundu. Afganistan'daki askeri ve siyasi durumun oldukça gergin olduğunu belirten Kabulov, bu durumun Rusya'yı rahatsız ettiğini ifade etti. Taliban'ın Afganistan'da iktidarı zorla ele geçirme tehlikesi olduğuna inanmadıklarını dile getiren Kabulov şunları söyledi. Çatışmalar çoğunlukla kırsal alanlarda sıkı bir kuşatma olsa da şehirlere saldırı olmuyor. Taliban amacı barış müzakerelerinin başlamasından önce konumunu güçlendirmek. Taliban iktidara gelmede şiddet senaryolarının olumsuz sonuçlar doğuracağının farkında ve bu senaryoların uygulanmasını istemiyor. Müzakereler yoluyla uzlaşmaya varmak için beyanda bulunuyorlar, dedi.
Burası Tahra Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz tüm dünya için sorun oluşturan tek yanlılık konusunda. Tek yanlılık küresel çapta büyük bir tehdit haline gelmiştir. Bu tehdide karşı mücadele yolu küresel çapta toplu eylemler ve çok yönlülüğü takviye etmektir. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Salı günü sanal ortamda düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Dışişleri Bakanları ara dönem toplantısında yaptığı konuşmada bu sorunla mücadele zaruretini vurguladı. Tekyanlılık tüm ülkelerin kaderi ve uluslararası ilişkiler üzerinde olumsuz ve yıkıcı etkisi olan çok boyutlu bir tehlikedir. Daha açık belirtmek gerekirse Amerika'nın tekyanlılığı uluslararası topluma birçok sorun da yatmıştır. Yaptırımlar, kaba kuvvete başvurma tehditleri, askeri müdahale ve uluslararası anlaşma ve antlaşmalardan çekilme, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler şartına aykırı eylemler arasındadır. Fransız yorumcu ve İran'a dayatılan Yaptırımlar ve Etkileri adlı kitabın yazarı Alexandre Austin, Amerika'nın tek yanlı yaptırımlarını Washington hükümetinin zorbalığının göstergelerinden biri olduğunu belirterek şöyle yazıyor. Amerika yaptırımları İran, Venezuela ve Küba gibi halkların haklarını ihlal ediyor. Bu yüzden İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tek taraflı eylemin olumsuz etkileri ve bu yaptırımların çok taraflılık ile bariz çelişkisi nedeniyle kınamıştır. Hiç şüphesiz hükümetlerin bu eylemlere karşı sessiz kalması Amerika'nın tek taraflı eylemleri kadar zararlı ve tehlikelidir. Zira bu sessizlik ve pasiflik uzun vadede uluslararası düzenin yıkımına yol açarken uzun vadede uluslararası düzenin altüst olmasına sebep olacaktır. Bu nedenle uluslararası toplum buna karşı çıkmalı ve çok taraflılığı ve hukukun üstünlüğünü desteklemelidir. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif'in Bağlantısızlar Hareketi sanal toplantısında bu konuda yaptığı açıklamalar önemli bir noktaya işaret ediyor. Şüphesiz bunlara dikkat etmek ve bu doğrultuda hareket etmek çok taraflılığın güçlenmesinde derin etkilere sahiptir.
Birinci önemli konu küresel etkiler olan tek taraflılığın sonuçlarına dikkat etmektir. Bu nedenle dünya arenasında bu konuya karşı çıkarak muhalefet edilmelidir. İkinci önemli konu Amerika'nın tek taraflılığına karşı kendi haklarını korumak için uluslararası toplumun yerine getirmesi gereken sorumluluktur. İran Dışişleri Bakanı Zarif bu bağlamda yaptığı açıklamada Bağlantısızlar Hareketi'nin uluslararası arenada tek taraflılığa karşı çok taraflılığı teşvik etmek ve güçlendirmek için iyi bir fırsat sağlayabileceğini belirtti. Dünya toplumunun bugüne kadar benzersiz birçok sorunla karşı karşıya olduğunu bir gerçek olarak kabul etmek gerekir. Bu sorunların birçoğunun temeli ise Amerika'nın tek yanlı tutumlarında yatıyor. Bu yüzden dünya kamuoyunda Amerika'nın tek yanlı siyasetlerine karşı endişeler yoğun şekilde artmıştır. Sorunların genel bir değerlendirmesinde iç yasaları sınırlar ötesinde uygulamak, uluslararası sorumlulukları göz ardı etmek, siyasi hedeflerle aşırıcılığı yaymak, terörist rejimleri desteklemek ve Filistin topraklarını işgalci rejime illegal eklenmesini resmiyete tanımak gibi örnekleri değinmek mümkün. Amerika'nın nükleer anlaşmaya yönelik ahdi vefasızlığı tek yanlılığın bir diğer örneğidir. Washington hükümetinin tek taraflı siyasetleri sürdürmekte ısrar etmesi nükleer anlaşmaya geri dönme fırsatlarını ortadan kaldırıyor. Üstelik İran İslam Cumhuriyeti defalarca nükleer silah edinme niyetinin olmadığını en üst düzeylerde dile getirmiştir. Bu yüzden Amerika'nın tek taraflılıklarından doğan sorunlar dikkate alınarak çok taraflılığın artık bir seçenek anlamında olmadığı, şiddetli küresel krizlere ve zorluklara uygun şekilde cevap vermenin tek yolu olduğu söylenebilir.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Batı'nın sessizliğinde Bin Salman'ın eski veliahttan kurtulma stratejisi konusunda. Bugünlerde Suudi Arabistan'daki insan hakları durumu ve mahkumlara yapılan işkenceler hakkında çok kötü haberler ve raporlar geliyor. Ve bunların başında da Suudi Arabistan eski veliaht prensi Muhammed Bin Naif'e yönelik şiddetli işkence haberleri yer alıyor. Tüm bu haberlere rağmen başta Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Kurumları olmak üzere uluslararası toplum sessizliğini korumaya devam ediyor ve bu işkencelere ve eylemlere tarafsız bir tepki bile göstermiyor. Bu durum söz konusu kurumların ve dünya güçlerinin Ale Suud ile olası gizli bir anlaşmaların açık kanıtıdır. Salı günü bazı haber kaynakları devrik Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Naif'in durumunun kötü olduğunu bildirdiler. Kaynaklar Bin Naif'in ciddi diyabet hastası olduğunu ve kendisine herhangi bir ilaç verilmediğini duyurdular. Bu durum Bin Naif'in şiddetle kilo kaybettiğine sebep olurken, gördüğü işkenceler ise ciddi zihinsel bozukluklar ve depresyon yaşamasına sebep olmuştur. Arabistan'ın eski ve tabii ki yasal veliahtı, Ocak 2017'de Kral Salman bin Abdülaziz'in fermanı ile görevden alındı ve kral, kendi oğlu Muhammed bin Salman'ı yerine atamakla tecrübesiz prensin krallık ortamını hazırlamaya çalıştı. Bin Naif ise amcası Ahmet bin Abdülaziz ile birlikte ihanet suçlaması ile tutuklanarak hapse atıldı. Bu bağlamda Amerika NBC kanalı gibi bazı Batı haber kaynakları Bin Naif'in tutuklandığı sırada yürüyemeyecek kadar yoğun işkence gördüğünü belirttiler. El Ahd El Cedid Twitter hesabı da bu konuda yaptığı açıklamada Bin Naif'in direkt Bin Salman'ın emriyle işkence edildiğini duyurdu. Bazı Arabistan haber kaynakları da sosyal sitelerde Bin Naif'in sağlık durumunun çok kötü olduğunu, hatta hayatını kaybedebileceğini belirttiler.
Bin Naif'in avukatları geçen yıl kendisinin doktor kontrolü olmaksızın dış dünya ile bağlantısı olmayan ve belirsiz bir cezaevinde olduğunu açıklamışlardı. Bu arada Suudi Lig sitesi de Muhammed Bin Salman'ın baş rakibinden Bin Naif'ten kurtulmak için kademeli cinayet yöntemini izlediğini, böylece öldürüldüğü takdirde olayı doğal ölüm gibi gösterileceğini, ölmese bile gördüğü işkenceler nedeniyle tamamen güçsüz kalacağını duyurdu. Arabistan'ın eski veliaht prensi Muhammed bin Naif'in tutuklanarak işkence görmesi, 21 Haziran 2017 veliaht olarak atanması ardından baskıcı siyasetleri, topluca tutuklamalar ve işkenceler, ayrıca Ekim 2018'de gazeteci yazar Cemal Kaşıkçı'nın feci cinayeti, Muhammed bin Salman'ın Amerika ve Batı'nın yeşil ışığı ile işlediği cinayetlerden bazılarıdır. Üstelik Batı şimdiye kadar Bin Salman'ın bu cinayet ve eylemlerine herhangi bir ciddi tepkide bulunmadı. Çağdaş Suudi Arabistan tarihi özgürlüklerin korkunç şekilde bastırılması ve insan haklarının yoğun şekilde ihlalleriyle doludur. Fakat en karanlık dönemi ise Suudi Arabistan'ın genç ve tecrübesiz veliahtı Muhammed bin Salman'ın sadece veliahtlık görevleri değil, krallık yetkilerini üstlendiği 2017'lerden itibaren başlıyor. Bu durumda en dikkat çeken olay ise Suudi Arabistan'ın işlediği insanlık suçları ve eylemleri hakkında şimdiye kadar hiçbir uluslararası kurumun asla bir karar almamasıdır. Bu cinayetlerin en korkunçları ise Yemen'de ve savunmasız sivil halkına yönelik işlenmesidir. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 24 Tir 1400, Hicri Kameri 4 Zilhicce 1442 ve Miladi 15 Temmuz 2021 Perşembe. ...82 yıl önce bugün Hicri Şems'e 24 Tir 1318 tarihinde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi mukaddes Meşhed şehrinde dünyaya geldi. Ayetullah Hamene'yi dini bir ailede dünyaya geldi ve 4 yaşından itibaren eğitimine başladı. İslam İnkılabı rehberi orta eğitiminin sonunda İslami dersleri Fazıl babası nezdinde öğrendi. Hicri Şems'e 1337'de Kum kentine giden İslam İnkılabı rehberi 7 yıl boyunca rahmetli İmam Hümeyni, Ayetullah Burucerdi ve Allame Tabatabai gibi önde gelen alimler nezdinde usul ve felsefe derslerini öğrendi. Gençken despot şah rejimine karşı İmam Hümeyni hareketinin doruğa ulaşması ile bu harekete katıldı. Ayetullah Hamine'yi İslam İnkılabı'nın zaferi eşiğinde İmam Hümeyni tarafından İslam İnkılabı konsey üyeliğine seçildi. İmam Hümeyni'nin rehleti ardından rehberi seçen Hubregan Meclisi Ayetullah Hamine'yi iştihad, takva, dirayet, İran ve dünya meselelerine aşina olmasından dolayı İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın rehberi olarak seçti. Ayetullah Hamine'yi inkılaptan sonra İmam Hümeyni'nin Yüksek Savunma Konseyi temsilciliği gibi önemli görevlerde bulundu ve iki kez halk tarafından Cumhurbaşkanı olarak seçildi. İslam İnkılabı rehberi Hicri Şems'i 1360'da terör örgütleri unsurlarının bombalı saldırıları neticesinde ağır bir şekilde yaralandı. İslam İnkılabı rehberi rehberlik ettikleri dönemde İslam talimleri ve inkılap ülkülerine dikkate alarak İslam Cumhuriyeti düzenini tedbir ve uzak görüşlülüğü ile yönlendirip yolunu aydınlatmaktadır. On bir yıl önce bugün Hicri Şems'e 24 Tir 1389'da İran'ın güneydoğusundaki Zahidan kentinde iki terör saldırısı düzenlenmesi sonucunda 27 masum insan şehit düşerken 169 kişi de yaralandı. Bu saldırı Zahidan'daki Ulu Camii önünde Ehlibeyt İmamlar halkasının üçüncüsü İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın veladeti dolayısıyla kutlama merasimleri sırasında düzenlendi. Aslında eli kanlı terör örgütü olan Cundullah örgütü bu vahşi ve acımasız bombalı saldırının sorumluluğunu üstlendi. Söz konusu terör örgütü daha öncelere gerçekleştirdi. Başka terör eylemleri neticesinde birçok İranlı vatandaşı kana bulamıştı. ...53 yıl önce bugün Hicri Şems'e 24 Tir 1347'de Afganlı mücahit düşünür ve mücadeleci İsmail Belhi Kabil'de şehit edildi. Hicri Şems'e 1295'te Afganistan'ın kuzeyindeki Belhi bağlı olan Belhab kasabasında dünyaya gelen İsmail Belhi, çocukluk döneminden itibaren dini ilimleri öğrenmeyi başladı ve tahsilini sürdürmek için İran ve Irak'a gitti. İstibdad ile mücadele etmek için yoğun çaba gösteren İsmail Belhi, Afgan halkını ülkedeki despot hükümeti çökertme yönünde teşvik etti. ...111 yıl önce bugün Hicri Şems'e 24 Tir 1289'da İran'ın önde gelen alim ve meşruta döneminin özgürlükçülerinden Ayetullah Seyyid Abdullah Behbahani şehit edildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Türkiye'de 14,3 milyon işçinin 7 milyonu açlık sınırının altındaki asgari ücretle çalışıyor.
Yeni Asya.
1 milyon çalışan topun ağzında.
Star.
Biden'in Türkiye Büyükelçisi adayı belli oldu.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Esfender Korkmaz 13 Temmuz tarihli Yeni Çağ gazetesinde AK Parti 19 yılda 10 milyon işsiz yarattı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. AK Parti'nin hükümet kurduğu 2003 yılında nüfusumuz 66,4 milyon idi. İstihdam edilenlerin sayısı 21 milyondu. 2021 Mayıs ayında nüfusumuz 84 milyon oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 27,8 milyona çıktı. Bu 19 yılda nüfusumuz 17,6 milyon arttı. İstihdam edilenlerin sayısı ise 7,8 milyon arttı. AK Parti iktidarı 19 yılda aradaki fark kadar yani 9,8 milyon işsiz yarattı diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Açıklanan Mayıs ayı işsizlik verilerine göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı %13,2 oldu. Geçen senenin aynı ayına göre 0,6 yüzdelik puan geriledi. 2020 yılında pandemi etkisi daha yüksek idi ama Türkiye'nin işsizlik sorunu 0,6 yüzdelik puanla çözülmez. Aslında siyasi iktidar işsizlikte sürekli olarak kendini egale ediyor. 11 sene önce 2010 yılında açıklanan işsizlik oranı %9,2 idi. Bugün %13,2 oldu. Atıl iş gücü oranı %27,2 oldu. Bu oran atıl iş gücü, işsiz sayısı, zamana bağlı eksik istihdam ve potansiyel iş gücü toplamanın oranını gösteriyor. Oysa ki yine 11 sene önce 2010 yılı Mayıs ayında bu oran %17,8 idi. Pratikte istihdam sorununun çözümünde dikkate almamız gereken oran bu orandır. Çünkü bu oran aynı zamanda bizim insan gücü kaynaklarımızı ne oranda kullandığımızı da gösteriyor. İktisadi kalkınma ve gelir dağılımının düzelmesi için Türkiye elindeki insan gücü kaynaklarını etkin kullanmak zorundadır. Atıl iş gücü oranının %27,2 olması bu kaynakları etkin kullanmadığımızı gösteriyor. Bu şartlarda eğer bir istihdam programı yapacak olursak, gerçek işsizlik oranının %27,2 olduğunu kabul ederek işe başlamamız gerekir. 19 yılda 10 milyon işsiz yaratan bir iktidarın işsizliği çözmesi mümkün müdür? Çözmesi için popülizm dahil bugünkü politikalardan 180 derece dönmesi gerekir.
Faruk Çakır 13 Temmuz tarihli Yeni Asya gazetesinde "O hal eskide kalsın" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Hal ve gidişe bakılırsa Türkiye'yi idare edenlerin olağanüstü hal idaresini çok sevdikleri ve benimsedikleri anlaşılıyor. Adı üstünde olağanüstü hal kalıcı değil, geçici bir tedbirdir. O hal idarelerinde bazı yanlışlar kabul görebilir. Mesela sel, deprem ve benzeri bazı hallerde idareciler normal günlerdeki gibi davranmayabilir. İşin gereği olarak bazı uygulamalar farklılık gösterebilir. Ancak bu halin kalıcı hale dönüşmesi iyiye alamet değildir, diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bir müddettir idareciler ülkemizi sürekli olağanüstü hal gibi idare etmek istemektedirler. O hal idaresi görünüşte idarecilerin lehindedir. Ama esasda hem idarecilerin hem milletin hem de devletin aleyhinde bir idare şeklidir. Çünkü o hal idarelerinde işler halledilmiş olmaz, sadece ötelenir ve ertelenir. Neticede problemler, dertler ve sıkıntılar birikmiş olur. Türkiye'nin yakın tarihine bakıldığında o hal idaresinin iyi neticeler vermediğini herkes görür ve bilir. Bilhassa 12 Eylül 1980 darbesinden sonra ülkemiz uzun süre o hal idaresiyle yoluna devam etmek istedi. Bazı şehirler normal hale döndüğü halde bazı şehirler uzun süre o halle idare edildi ve hatta bir dönem o hal bölgesi ve o hal valiliği dahi ihdas edilmişti. Bu uygulama sıkıntıların sona ermesine değil, aksine birikmesine ve kangren halini almasına yol açtı. Daha sonra o halden normal hale geçen siyasi partilerin seçim vaatleri haline geldi. Sonunda ülkemiz o halden kurtuldu ama ağır faturalar da ödendi. Düşünün ki bir yandan yargı reformu yapıyoruz şeklinde açıklamalar yapılırken bir yandan da olağanüstü hal anlayışı ve uygulamaları sürdürmek isteniyor. İktidar tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan torba teklifli olağanüstü hal tedbirlerinden bazılarının uzatılması gündemdeymiş. Uzatılması istenen uygulamalar arasında şirketlere kayyum atanması, kamu görevlilerinin ihracı ve gözaltı süreleri gibi konular varmış. Türkiye'nin ve milletin menfaati daha fazla hak, daha fazla hukuk ve tam adalettir. Bunun yolu da OHAL idarelerini, anlayışını ve uygulamalarının süresini uzatmakla temin edilemez. Ülkemiz bir an önce ve kalıcı şekilde normal işleyen adalet ve hukuk haline kavuşmak durumundadır. Bunda milletin, memleketin ve herkesin menfaati vardır. Başka yollar aramak akla uygun değildir. Her şeyin en iyisini biz biliriz diyenler bir değil, bin defa daha düşünsün ve yanlış kararlar almasın inşallah.
İbrahim Kahveci 13 Temmuz tarihli Karar Gazetesi'nde "Yağ var ama iş yok" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Mayıs 2016, çalışabilir nüfus 58 milyon 621 bin kişi, çalışan sayısı ise 27 milyon 221 bin kişi. Aradan tam 5 yıl geçti ve şimdi durum ne? Mayıs 2021, çalışabilir nüfus 63 milyon 572 bin kişi, çalışan sayısı ise 27 milyon 844 bin kişi. Evet, aradan geçen 5 yılda çalışabilir nüfus tam 4 milyon 951 bin kişi artıyor ama çalışan sayısında artış sadece 623 bin kişi. 5 yılda net iş bulanların sayısı sadece bu 623 bin kişi. Evet, sadece 623 bin kişi iş buldu bu toplam 5 yıllık sürede diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Ama 50 yıl önce yağ kuyruğunu hatırlayan toplumun bir kesimi bugün yaşanan işsizliği hatırlamıyor, görmüyor bile. Burada bir detay daha var. Çalışabilir nüfus artışı 4 milyon 951 bin ve bunların içinden iş bulan sayısı sadece 623 bin kişi. Yani çalışabilir yeni nüfusun 4 milyon 328 bin kişisi iş bulamadı. Ama işsiz sayısı aynı dönemde sadece 1 milyon 102 bin kişi artmış. Acaba TÜİK bu kalan 3 milyon 226 bin kişiyi ne yaptı? İşte onlar umudunu kaybedenler kulübüne kaydedildi. Artık ne işsiz gözüküyorlar ne de iş arıyorlar. Bu ne anlama geliyor? Şöyle ifade edelim. Eğer çalışabilir nüfusun iş gücüne katılımı Mayıs 2016'daki gibi %51,8 olsaydı, 63 milyon 572 bin kişinin 32 milyon 930 bini iş gücü piyasasında olacaktı. Ve 27 milyon 844 bin çalışan düşünüldüğünde işsiz sayımız 5 milyon 86 bin ve işsizlik oranımız da %15,4'e çıkacaktı. Ama şimdi işsiz sayımız 4 milyon 237 bin ve işsizlik oranımız da %13,2 çıkıyor. İşsizlik konusunda sıkça kendisini kıyasladığı Turgut Özal dönemi ve Erdoğan'ın başkanlık dönemine kısaca bakalım. 1982-1991 arası 10 yılın ortalamasında 15 üzeri yaş nüfusu 30 milyon 752 bin kişi. Bu nüfusun 17 milyon 198 bini iş gücü piyasasında, yani Özal döneminde umutsuzluk çok az ve iş gücüne katılım oranı %55,9 ve çalışan sayısı da 15 milyon 757 bin kişi. Böylece Özal'lı yıllar Türkiye'de ortalama işsizlik tam %8,4 olarak gerçekleşmiş. Burada iş gücüne katılım oranının yüksekliğini yeniden not düşelim. 2017-2021 Erdoğan'ın fiili başkanlık dönemi. Ortalama 15 artı yaş nüfusu 61 milyon 361 bin kişi. Bunun %51,8'i iş gücüne katılmış ve ortalama 27 milyon 876 bin kişi çalışmış. Bu ortalamaya göre Erdoğan dönemi işsizlik oranı ise %12,3. Durun bakalım. Eğer umutsuzluk artıp eve kapanma ve iş aramadan vazgeçilmeseydi ve Özal dönemi gibi iş aransaydı ne olurdu? İşte o zaman işsiz sayısı 3,9 milyon yerine 6,45 milyon kişiye çıkar ve işsizlik oranı da %18,8 olurdu.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı ıtır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını kısaca sizlere aktarıyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'ye göre Birleşmiş Milletler kendi görevini yerine getirmiyor ve sözde insan hakları örgütleri de adeta ölmüştür. Ayetullah Hamenei günümüzde dünyada korona kayıplarının her gün sayıldığını ama kimsenin Amerika ve Avrupa'nın savaş ateşini yaktığı ülkelerde yüz binlerce şehit ve esir ve kayıptan sorumlu olduğu ve katilin kim olduğunu sorgulamadığını belirtiyor. Bugünkü sohbetimizde bu konuya değineceğiz. Her ne kadar mücadelede uluslararası yardımlar gibi her türlü imkanın kullanılması helal ve meşru olsa da batılı ülkeler ve görünüşte veya içten onlara bağlı olan uluslararası topluma güvenmekten kesinlikle kaçınmak gerekiyor. Onlar herhangi etkin İslami varlığa düşmanlar. Onlar insanların ve halkların haklarına kayıtsızlar. Onlar bizzat İslam ümmetine karşı en fazla hasar ve cinayetlerin failidir. Birçok İslam ve Arap ülkesindeki suikastlerden, katliamlardan, savaşı kışkırtmalardan, bombalamalardan ve suni kıtlıklardan şu anda hangi küresel kurum veya suçlu güç sorumludur? Bugün dünya genelinde korona kurbanlarının sayısını tek tek sayıyor. Ama Birleşmiş Milletler'in görev yaptığı ülkelerde, Amerika ve Avrupa'nın savaş ateşini yaktığı ülkelerde yüz binlerce şehidin, esirin ve kayıp insanın katili ve sorumlusunun kim olduğunu kimse sormadı ve sormuyor da. Afganistan'da, Yemen'de, Libya'da, Irak'ta, Suriye'de ve diğer ülkelerde dökülen bunca kanın sorumlusu kimdir? Filistin'de bunca suçun, gaspın, yıkımın ve zulmün sorumlusu kimdir? İslam dünyasındaki bu milyonlarca mazlum çocuğu, erkeği, kadını neden kimse saymadı? Müslümanların katledilmesi için neden kimse tazide bulunmuyor? Neden milyonlarca Filistinli 70 yıl evinden uzak ve sürgünde yaşamak zorunda? Ve Kudüs-ü Şerif, Müslümanların ilk kıblesi neden hakarete uğramalıdır? Sözde Milletler Teşkilatı kendi görevini yerine getirmiyor ve sözde insan hakları kurumları ölmüştür. Çocukların ve kadınların haklarını savunmak sloganı Yemen ve Filistin mazlum çocukları ve kadınlarını kapsamıyor. İşte zalim batılı güçler ve onlara bağlı kuruluşların durumu böyledir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hümeyni Mektebi'nde.
Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın 40. Zaferliye dönümü dolayısıyla hazırladığımız İmam Hümeyni Mektebi'nde başlıklı sohbetimizin 119. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu programda İmam Hümeyni'nin kişiliğini ve siyerini sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Bugünkü sohbetimizde İmam Hümeyni'nin siyasi ilahi vasiyetnamesinde düşmanların... Thank you.